neyse adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye tarihinin karanlık dönemlerinden olan 28 Şubat'ta yaşananlar Türk edebiyatına nasıl yansıdı? Darbeyi destekleyen kanat da, darbeye itiraz eden kanat da edebiyat alanında üretimde bulundu. Özellikle şiir dünyamızda bu yansımalar sıklıkla görüldü. 28 Şubat sonrası iklimi ele alan edebi çalışmalar üzerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş stüdyomuzda olacak ve değerlendirmelerini alacağız. Hemen sonrasında Kütüphaneler Eski Genel Müdürü Kazım Ceylan bizlerle birlikte olacak. Okuma alışkanlıklarımızı konuşacağız. Nasıl pekiştirebiliriz? Okuma oranımızı nasıl artırabiliriz? Niçin okumalıyız? Okumak bize neler kazandırır diye soracağız değerli konuğumuza. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yordun beni dünya, soldurdun. Koşturdun beni dünya. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Dört rüzgar kaderin peşim sıra. Taraf ettin beni yabancı, yalancı. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Dönüp durdun nafile, sebilettin gönlümü, dünümü, bugünümü. Dönüp durdun nafile, sebilettin gönlümü, dünümü, bugünümü, gecemi, gündüzümü. Yer döşek, duvar bulut, sır ettin, zor ettin. Bulamadım yolumu, bilemedim sonumu. Mahpus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, yana yana. Yer döşek, duvar bulut, sır ettin, zor ettin. Bulamadım yolumu, bilemedim sonumu. Mahpus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana, yana yana.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Geçtiğimiz hafta 28 Şubat'tı. Yine sizinle programdaydık ama biraz 28 Şubat'ı ve ikna odalarını değerlendirdik. Türkiye tarihinin kapanmayan ve kanayan yaralarından biri olarak canımızı acıtmaya devam eden o günü konuştuk. Bugün de yine 28 Şubat'ı değerlendirelim ama özellikle edebi yönden değerlendirelim istedik. 28 Şubat sonrası iklimi ele alan edebi çalışmaları bize aktarmanızı rica ediyoruz ama genel olarak isterseniz yine darbeler ve edebiyat diyelim, neler söylersiniz?
Tabii geçen hafta biraz daha travmatik boyutunu konuştuk, daha insan acısından bahsettik. Evet. Bu hafta edebiyat içerisinde kendine yer bulan, edebiyatın temsil ettiği belki isyanı ve itirazı konuşmak lazım. Ama dediğiniz gibi daha evvel darbeler ve edebiyat ilişkisinden biraz bahsetmekte fayda var. Bizim darbeler tarihimize baktığımız zaman edebiyatın darbelerle kurduğu ilişki çok tutarlı bir ilişki değil. Yani edebiyatçılarımız kendi ideolojik tutumları doğrultusunda darbenin ideolojik rengine göre pozisyon alabilmişler. Hı. Yani bu bir tutarlı edebi itiraza dönüşmemiş maalesef. Özellikle birkaç darbeyi alkışlayan bir edebiyat çevresi olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan aslında bu bizim edebiyat çevreleri adına çok hazin bir hikayedir. 28 Şubat ve edebiyat ilişkisini birazdan konuşacağız ama ben müsaadenizle bir ikinci meşrutiyet dönemi, 60 darbesi, 80 darbesine
genel
kısaca
olarak
değinmek
istiyorum.
Genel olarak
darbeler ve edebiyat ilişkisine değinebiliriz.
İkinci meşrutiyete baktığımız zaman ikinci Abdülhamit'in devrilmesine dönük yoğun bir itirazın edebi çevrelerden yükseldiğini görüyoruz. Ağır bir biçimde eleştirildiğini görüyoruz ikinci Abdülhamit'in. Örneğin Tevfik Fikret askere şükranlarını iletiyor ikinci Abdülhamit'in devrilmesiyle ilişkili olarak. Pek çok isim, sadece Tevfik Fikret değil. Ama darbe sonrası Tevfik Fikret biraz daha vicdanlı davranıyor ve İttihatçılara karşı meşhur Han-ı Yağma şiirinde "Yiyin efendiler, yiyin, bu Han-ı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin" demeyi başarıyor. Ama genel olarak edebiyat çevreleri böyle bir adil duruşu, pozisyonu maalesef
sergileyemiyorlar.
60 darbesi özellikle sol edebiyat çevrelerinin yoğun bir biçimde alkışladığı bir darbe oluyor maalesef. Örneğin Cemal Süreya darbe anayasasını gül devrine benzeterek övüyor. Attila İlhan kışlalarda gürül gürül borazanlar çalınır diyerek bu kervana katılıyor. Tanpınar bile 60 darbesini alkışlıyor maalesef. Bu tabii edebiyat çevreleri adına utanç verici bir durum, manzara. Darbeye maruz kalanlar ne yapıyorlar peki? Örneğin 60 darbesinde en gür ses Necip Fazıl'dan çıkıyor. Necip Fazıl O Zeybek şiirinde Menderes'e ağıt yakıyor. Örneğin Faruk Nafiz Çamlıbel darbe sonrası 16 ay Yassıada'da mahkum ediliyor. Yani bir şairin darbeyle beraber mahkum edilmesi olayını yaşıyoruz. 1971 muhtırasına ve 80 darbesine baktığımız zaman özellikle 12 Eylül darbesinin sol edebiyat çevreleri tarafından çok iyi işlendiğini görüyoruz. Muhafazakar edebiyat ise yetersiz kalıyor. 12 Eylül darbesini yeteri kadar ele almakta bu yetersizlik 28 Şubat sürecine de yansıyor. Hı hı.
Peki 28 Şubat'a tam da bu noktada giriş yaparsak yine aynı durumu devam ettiğini görüyor muyuz 28 Şubat sürecinde de ve sonrasında?
Evvela 28 Şubat edebiyat dünyası açısından ne anlama geliyordu biraz buna bakmak lazım. Edebiyat ama özellikle şiir 28 Şubat sürecinde tehlikeli bir araç olarak görüldü. Belki de en tehlikelisiydi çünkü tam 28 Şubat sürecinin kalbinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem okuduğu bir şiirden dolayı 10 ay hapse mahkum edildiğini biliyoruz. Sadece Cumhurbaşkanımız değil, benzer şekilde örneğin İnönü Üniversitesi'nde yasağı protesto amacıyla şiir okuyan bir öğrenci tutuklanıyor. Yani edebiyat, roman, belki görsel sanatlar, diğer sanatın dalları ama en çok şiir en büyük tehlikeyi arz ediyor. Çünkü şiir metafor gücüyle, derinliğiyle aslında isyanı en güzel biçimde temsil eden sanat alanlarından bir tanesi. Ve hep öyle olmaya devam etti.
Evet.
Ama 28 Şubat ve edebiyat ilişkisine baktığımız zaman sanki romanda, öyküde yeteri kadar 28 Şubat işlenmedi, ele alınmadı da şiirde bir bakıma kendine karşılık bulabildi. Birazdan örneklerinden bahsedeceğiz. Nasıl bir iklimdi 28 Şubat? Bir kere şairler ve yazarlar kovuşturmalar geçiriyorlardı. Kitaplar, dergiler, gazeteler toplanıyordu, yasaklanıyordu. Kitap fuarlarına belli bazı yayın evleri girebilirken bazı yayın evleri mümkün değil, alınmıyordu.
Yasaklıydı çünkü.
Yasaklıydı. Tabii buna mukabil bazı yayın evleri de, bazı dergiler, şairler ve yazarlar da 28 Şubatçıların gözdesi haline gelmişlerdi. Yani ikircikli bir tutum söz konusuydu. Bazı yayın evleri ve yazar sendika ve dernekleri statükonun yanında yer almışlardı. Peki 28 Şubat edebiyata böyle bir iklimin içerisinde nasıl yansıdı? Biraz bundan bahsetmek gerekirse, özellikle sinema, tiyatro ve görsel sanatlarda 28 Şubat yeterince ele alınmadı. Bugün bile hala biz sinemaya, tiyatroya ve diğer görsel sanat dallarını 28 Şubat'ın yansıdığını göremiyoruz. Son zamanlarda Kadem'in bir sergisi var, bir çağdaş sanat sergisi. Orada işlendiğini görüyoruz 28 Şubat meselesinin. Yakın zamanlarda bu sergi açıldı. Ama 28 Şubat'tan günümüze maalesef bu alanlarda bir karşılık bulabildiğini söyleyemeyiz. Şiirde kısmen, hikayede biraz daha güçlü bir itiraz yükseldi ama roman oldukça sığ kaldı. Pek çok edebiyatçıya göre 28 Şubat'ın romanı henüz yazılmış değil. Pek çok roman yazıldı ama güçlü bir roman üzerinden itiraz gerçekleşmiş olmadı 28 Şubat süreciyle alakalı.
Bunun bir sebebi olabilir mi? Ya da sizin görüşünüz, öngörünüz nedir? Hani neden şiir ön plana çıktı ama roman geride kaldı tam da bu süreçte?
Belki de şöyle, 28 Şubat'ın mağdurları edebiyat çevreleri bakımından geniş çaplı olarak demokrat aydınlar, demokrat sanatçılar değillerdi ama muhafazakar entelijansiyaydı, sanat çevreleriydi ve muhafazakarların romanla kurduğu ilişki zaten geçmişten günümüze çok güçlü bir ilişki değildi. Belki muhafazakar sanat çevrelerinin şiirle kurduğu o güçlü bağ, Necip Fazıllarla vesaire temsil edilen güçlü bağ, 28 Şubat'ın şiirini öyle ya da böyle ortaya çıkarsa bile romanını ortaya çıkaramadı. Buna dair benim birkaç öngörüm var doğrusu. Sadece şiirle alakalı değil, genel olarak 28 Şubat'ın edebiyatta neden yeteri kadar karşılık bulamadığına dair birkaç fikrim var. Bunlardan bir tanesi, muhafazakar çevrelerin özellikle romanla kurduğu ilişki bir bakıma hidayet romanları ve tarihsel hamasiyet romanları biçiminde gerçekleşti. Yani bir sanat olarak roman değil, daha çok bir işlev üzerinden romancılık gelişti. Hidayet romanlarına ağırlık verildi, tarihsel romanlara ağırlık verildi. Bu çevrelerde güçlü bir siyasal tutum ve duruş çok güçlü bir biçimde ortaya çıkmadı. Sol edebiyat çevrelerine kıyasla muhafazakar edebiyat çevrelerinde güçlü bir siyasal duruş söz konusu olamadı. Bu belki edebiyata yeteri kadar yansımamasını beraberinde getirdi. Tabii diğer taraftan şunun altını çizmek lazım. Türkiye'de bugün bile hala kültür, sanat ve edebiyatın hakim kültürü veya başka bir ifadeyle kültürel hegemonya dediğimiz yapı aşılamadı, kırılamadı. Yani kültür, sanat ve edebiyat çevrelerindeki egemen yapı bütün 28 Şubat sürecine rağmen ve bugüne gelinceye değin bütün demokratikleşme hamlelerine rağmen, demokrasinin güçlenmesine rağmen kültür, sanat ve edebiyat çevrelerinde daha elitist ve kültürel hegemonyayı temsil eden bir yapı hep ola geldi ve hala güçlü bir biçimde devam ediyor. Bundan dolayı bazı sahalarda başka sesler ve renkler kendini hala çok güçlü bir biçimde yer bulamıyor maalesef. Evet. Belki böyle bir ilişki üzerinden neden 28 Şubat süreci, 28 Şubat'ın acıları edebiyatta kendine yeteri kadar yer bulamadı, böyle bir bağlamda belki konuşmak mümkün olur. Ama bence biz yine de 28 Şubat'ın edebiyata yansıyan kısımları üzerinden birkaç şey söylemeliyiz bütün bunlara rağmen. Çünkü öyle ya da böyle günün sonunda özellikle şiirde 28 Şubat'ın iyi bir biçimde işlendiği örnekler görmek mümkün.
O örneklerden bizimle paylaşmanızı istesek değerli hocam hangilerini okumayı tercih edersiniz?
Şimdi evvela neler var elimizde biraz onlardan bahsedelim. Sonra birkaç örnek belki verebiliriz. Örneğin Süleyman Çelik, Şiir Kıt Adur diye bir şiir yazar. Nurettin Durman, Hoşça Kal Hüzünbaz Çocuk şiirini, Perşembe şiirini ayrıca yazar. Bu Perşembe şiirine bir örnek verebilirim biraz sonra. Arif Ay, Güne Dair diye bir şiir yazar. Hüseyin Akın, Karanfili Küstüren Üç Adam şiiri yazar. Cevat Akkanat, Mahzun Çoban şiiri yazar. Ben bu şiiri pek severim. İbrahim Tenekeci, Reddiye diye bir şiir yazar. Güçlü bir reddiye ortaya koyar 28 Şubat'a. Belki bana kalırsa benim kişisel kanaatim 28 Şubat'ı doğrudan ele aldığını varsaymasak bile o iklimi en iyi yansıtan ve poetik kaygıları da güçlü olan bir şiir olarak Cahit Koytağ'ın Harranlı Müneccim şiirini zikredebiliriz. Yani şiirde çok güçlü ve gür bir takım sesler var. Öykü ve romanda bazı örnekler var bu arada. Örneğin Sibel Eraslan Saklı Kitap eserinde, Sabahattin Arslan Sıra Dışı Bir 28 Şubat hikayesi eserinde, Ahmet Kekeç Yağmur'dan Sonra romanında, ki bu en bilinen romanlardan bir tanesidir. Yıldız Ramazanoğlu bizim geçen hafta ele aldığımız konuyu romanının merkezine alıyor
i̇kna
ve hatta başlığı İkna Odaları. O önemli eserlerden bir tanesi. Fatma Barbarosoğlu, Karanfilli Kargayla, Kapanmayan Yaralar antolojisiyle ve Dazlak eseriyle 28 Şubat'ı özellikle öykü ve romanda en iyi temsil eden isimler oluyorlar.
Aslında öykü isimleri de çok vurucu öyle
çok
değil mi?
Çok vurucu. O
tam da aslında süreci özetleyen
sürecin ruhunu, iklimini, şahit. Özellikle Dazlak.
Evet.
En acı şekilde hissettiren şeylerden, başlıklardan bir tanesi. Bir de tabii 28 Şubat'ı dekor olarak kullananlar var. Yani doğrudan 28 Şubat sürecinin antidemokratik ve zalimane uygulamalarını merkezine alan değil de bir dekor olarak kullanmayı tercih edenler var.
Etkilenenleri mi anlatan belki?
Etkilenenler ama romanının bir bağlamı, aksesuarı, tali bir biçimde romanına konu edinmiş haliyle 28 Şubat'ı dekor olarak kullananlar var. Mesela Orhan Pamuk'un Kar romanı böyledir. Hatta mağdurları birer asi olarak konumlandırması hasebiyle 28 Şubat'ı olumladığını bile söyleyebiliriz. Yani Orhan Pamuk'un Kar romanına benzer pek çok başka roman dekor olarak kullanmıştır. Ha bu iki biçimde 28 Şubat'ın olumlanması anlamına geliyor. Bir dekor olarak kullananlar ve öyle ya da böyle olumlayanlar, bir de doğrudan olumlayanlar 28 Şubat'ı övgüler düzenler. Tıpkı 2. Abdülhamit'in devrilmesine dönük ortaya konan eserlerde olduğu gibi, tıpkı 60 darbesinin alkışlanması örneğinde olduğu gibi 28 Şubat'ın da alkışlandığı pek çok eser maalesef var. Ama itiraz genellikle muhafazakar çevrelerden geliyor. Çünkü doğrudan mağduru muhafazakar çevreler oluyor. Bu bizim demokrasimiz açısından aslında bir hazin bir manzarayı karşımıza çıkarıyor. Yani 28 Şubat meselesi sadece muhafazakar çevrelerin mağduru olduğu veya maruz kaldığı bir darbe olarak ortaya çıksa bile bizim demokrasimize zarar veren bir darbeydi.
Evet, geçtiğimiz hafta detaylıca.
O yüzden diğer edebiyat çevrelerinin de bu itiraza kulak vermesi yerinde olurdu. Görsel sanatlarda özellikle çok az örnek olduğunu söylemiştim. Bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. Kutlu Ataman, Peruk Takan Kadınlar diye bir video enstalasyon yapar. Burada dört kadının hikayesini anlatır. Ama bunlar çok münferit örnekler olarak kalırlar. Şiire geri dönecek olursak, 28 Şubat'a itirazı ben üç biçimde ele alıyorum. Yani üç farklı şiirin ortaya çıktığını düşünüyorum 28 Şubat'ta. Bunlardan bir tanesi arabesk şiir. Maalesef poetik kaygıları taşımayan, daha çok politik duruşu da bir tür arabesk biçimde ifade eden şiirler ortaya çıktı. Ve bu şiirler şiir kasetleri furyası biçiminde ortaya çıktı o dönemde. O dönemde özellikle muhafazakar çevrelerde inanılmaz bir kaset patlaması söz konusuydu. Şiir kasetleri patlaması, bir furya vardı ama bu şiirler mağduriyeti merkeze alan ama daha çok arabesk şiirler biçiminde ifade edebileceğimiz şiirlerdi. Edebiyatın gücünü çok fazlasıyla yansıtan şiirler değildi. Şiir doğası gereği rahatsız eder. doğası gereği yıkıcıdır, itiraz eder. Ama söz konusu bu arabesk şiir maalesef biraz sade suya tirit ve suya sabuna dokunmayan bir şiir oldu. İkinci tür şiir ana akıma yamanma biçiminde gerçekleşti. Bu şiir biraz şiiri kimliksizleştirme biçiminde ortaya çıktı. Yani mevcut o kültürel hegemonyaya yakın bir takım eserler ortaya koyma ve böylece şiirin ruhundan da kopma biçiminde ortaya çıkan eserler oldu. Üçüncüsü biraz evvel saydığım şiirlerin belki de kategorize edilebildiği yer. O da hem poetik kaygıyı taşıyan hem de politik duruş geliştiren şiirler oldu. O şiirler biraz evvel saydığım şairlerin şiirleri.
Peki o şiirlerden dolayı herhangi bir sorun yaşandı mı o dönemde? Hani dediniz ya tutuklama ya da zarar görme ya da mobbing, hani her türlü.
Pek çok şair yazar şiirlerinin, eserlerinin yayımlanmaması sonucuyla karşılaştı. Yayın evleri kapatıldı, kitaplar toplatıldı. Evet. Yani şairler şiirlerini ifade edemez hale getirildiler. Faşizan bir baskıya maruz kaldılar.
O yüzden zaten ama tek tük isim
sayabildik. Tek tük isimler ama buna çok rağmen pek çok güçlü şiir karşımıza çıktı. Belki de ben o dönem şiirin gücünü darbeye karşı kullanma bakımından en eşsiz örneğin Cumhurbaşkanımızın o dönem okuduğu şiir olduğunu düşünüyorum. Ziya Gökalp'in Asker Duası şiirine bir dörtlük eklemek suretiyle bir şiir okumuştu. Bütün bence şairlerin, edebiyatçıların 28 Şubat'a karşı isyanından, itirazından çok daha güçlü bir itiraz olmuştu o dörtlük. Onu hatırlayalım mı isterseniz?
Lütfen, lütfen hocam.
Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben çok sembolik bir değeri olduğunu düşünüyorum bu dörtlüğün. 28 Şubat'a meydan okuma bakımından. Ama meydan okuyan başka şiirler de oldu. Örneğin biraz evvel bahsettiğim Nurettin Durman'ın Perşembe şiiri. O şiirde şöyle 28 Şubat ele alınıyor. Ateşparelerden, müzmin hayatlardan başlayarak, Kerim Allah elbette şafakla nur-i ilahi doğacak. Hadi iyisiniz, iyisiniz, bugün de oldu akşam. Kıt'a, marş, marş, sağa bak, sola bak. Her şiir bir mızrak, her şiir bir mızrak. Burada Nurettin Durman şiiri bir mızrak gibi kullanıyor. Ama Süleyman Çelik şiir Kıt'a dur şiirinde şiiri bir mızrak olarak kullanmak yerine anti-militarist bir duruş ortaya koyuyor. Şöyle, ah ne hoştur şimdi hanım elleri. Hele erguvanlar altında boğaza karşı. Elif cüzüyle koşan çocuklar. Şiir, kıt'a dur. Durur mu hiç şiir?
Durmaz.
Durmaz yani kıt'a dur deseler de, tankları yürütseler de, evet, caddelerden, şiir durmaz. Şiir o isyan ateşini sürekli olarak canlı tutmaya devam eder. Vaktimiz varsa belki Cemal Akkanat'ın da bir şiirini paylaşmak isterim.
O kadar güzel seslendiriyorsunuz ki gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor siz okurken. Lütfen bir tane daha dinlemeye çok arzu ederiz.
Pekala. Benim çok sevdiğim bir şiir. Mahzun Çoban şiiri. Cemal Akkanat'ın şiiri ki Cemal Akkanat 28 Şubat süreci ve edebiyat ilişkisine dair en fazla şey yazmış çizmiş şairlerimizden biridir. Taze otlar kaynatırız dağlarda. Ardıç kabuğundan cuvaralar sararız. Yararız karnını soğanların da, kaşıklar yaparız yoğurtlara. Atlarız terleyen bedenle ah, ha ırmağa, ha ırmağa, ırmağa. Bakarız kaybolmuş kuzularımız, nasıl da koşarız dağ yamaçlarına. Yani tırmanırız kanar parmaklarımız, sularız kan revan terimizle ağaçları. Aşktır, sonsuz bir destandır hayatımız. Olur elbet bir gün bizim de tankımız. Bizim tankımız şiirle, evet, oluyor. Yani bizatihi tanklarla, tüfeklerle, silahlarla değil.
Kalemle.
Kalemle kağıtla oluyor. Demokrasinin de gücü biraz buradan geliyor. Şiiri, sözü, kelamı öne çıkarıyor. Bu yönüyle bir anti-militarist duruşu şiir başarılı bir biçimde ortaya koyabiliyor.
Evet değerli hocam, gerçekten okuduğunuz şiirlerle kadar derinden hissettik ki o acıyı, o yaraları. Peki tam bu şiirler yayınlandığında son birkaç cümleyle anlatmanızı rica edersem, halk neler hissetti, neler yaşadı? Çünkü şiir eğer o halkın sesi ise eğer, o halk da sesini bir şekilde duyurabildiğini gördüğünde o içindeki duygular nasıl cereyan etti acaba?
Ben bu şiirlerin halk nezdinde karşılığının 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülme biçiminde, evet, yaşayan bir şiire dönüşme, evet, biçiminde, evet, gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama edebiyatımızın hala 28 Şubat'ı hakkıyla ele almakta zayıf kaldığını düşünüyorum. Özellikle bir 28 Şubat'ın romanına ihtiyaç var. Özellikle öyküde güçlü bir damara ihtiyaç var. Şiirdeki bu damarın geliştirilmesine ihtiyaç var. Ama bu haliyle 28 Şubat hakkıyla ele alınmış değil. 15 Temmuz'da yazılan destanın edebiyatta da bir karşılık bulması lazım. Edebiyatın da kendi destanını yazması lazım. Edebiyatçılarımıza düşecek çok fazla iş var. Bu yönüyle sadece ben muhafazakar edebiyat çevrelerini değil, bütün edebiyat çevrelerini bu duyarlılıkta birleşmeye davet ediyorum. Çünkü bu bizim demokrasimiz için bir ortaya koymamız gereken duyarlılık. Ama örneğin 12 Eylül darbesine karşı üretilen eserler, hem roman, hem öykü, hem şiirde, hem görsel sanatlarda, hem sinemada ortaya konan eserler 28 Şubat meselesiyle alakalı ve hatta yenilerde 15 Temmuz meselesiyle alakalı olarak hala başarılmış değil. Belki de bu kültürel hegemonyayı aşmanın, bunu yıkmanın, kırmanın yolu tam da bu konular etrafında güçlü bir edebiyat damarı inşa etmek diye düşünüyorum.
Evet, aslında bence gençlere de çok büyük bu anlamda görevler düşüyor. Çünkü o hani delikanlı ruhuyla, o gençlik ruhuyla yazılan yeni şiirler, yeni romanlar, yeni öyküler belki bambaşka bir kapı açacak ve tam da sizin ifade ettiğiniz gibi o yeni içlerinden gelen coşkuyla o hissiyatı biraz daha kaleme, kağıda dökebilecekler. Neden olmasın? Bundan sonra öyle ümit edelim. Değerli hocam, size de çok teşekkür ederim. Diyoruz yayınımıza katıldığınız için, okuduğunuz o güzel şiirler için. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikteydi. Türkiye tarihinin karanlık dönemlerinden olan 28 Şubat'ta yaşananların Türk edebiyatına yansımalarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Çok geç oldu belki de, düşündük, taşındık, birçok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklem mi, özlem mi? Sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi yoldayız. Kaybolduk, kaybolduk. Gizleyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur. Çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız hep sustu konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her damla gözlerimde.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Kütüphaneler Eski Genel Müdürü Kazım Ceylan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Kütüphaneler Eski Genel Müdürümüzü bulmuşken biraz kitap okuma alışkanlığımızı değerlendirelim istedik. Gerçekten Türkiye'de hep hani yıllardır konuşulur ama biz de kulak ardı ederiz. İşte çok az kitap okunduğu söylenir. Yok hayır biz okuyoruz deriz ama aslı nedir? Aslı size sormak lazım efendim.
Evet. Sizin adına çok teşekkür ediyorum. Böyle çok hayati bir konuyu, çok önemli bir konuyu gündeme taşıdığınız için gerçekten de kitap bizim medeniyetimizin temeli. Bizim medeniyetimiz kitaplı bir medeniyet. Ve peygamberimize gelen ilk emir ne?
Oku
emri. Ama şu anda günümüzde maalesef az okuyan toplumlardan birisi olduk. Bu meseleyi, bu hayati meseleyi Kütüphaneler Genel Müdürü olduğum dönemde derinlemesine araştırıp Türkiye gündemine getirmek istemiştim. Ve bin kadar ilim adamına, fikir adamına, düşünce adamına, eğitimciye, sosyologa, psikologa, kütüphaneciye sorduk. Türk insanı neden az okuyor diye. Bin ilim fikir adamından 697 cevap geldi. Ve bu 697 gelen cevabı alanında bir numara uzman bilim adamlarına verip ona göre bir değerlendirme yapıp gerçekten de Türk insanının neden az okuduğunu bilimsel olarak ortaya çıkarmak istemiştik. Ama şöyle bir şanssızlık oldu. Biz bu çalışmaların sonlarına gelirken bilim adamlarıyla o çalışmayı yaparken ben Kütüphaneler Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmak durumunda kaldım. İktidar değiştiği için yeni gelen Kültür Bakanlığı'yla çok anlaşamadık herhalde ki biz üniversitedeki görevimize tekrar döndük. Ama biz meseleyi daha sonra da araştırdık, değerlendirmeye tabi tuttuk ve meselenin siyasal, kültürel, ekonomik, dini, sosyal boyutlarını bir tahlile tabi tuttuk ve şöyle bir neticeyle karşılaştık. Yani Türk insanının neden az okuduğunu şöyle tespit ettik. Sosyolojik olarak doğulu toplumlar genelde yazmaya, okumaya değil konuşmaya meyyal toplumlar olarak değerlendirildi. Yani bizim kültürümüze de baktığımızda sohbetlerin çok ön planda olduğunu görürüz. Sözlü anlatımın çok ön planda olduğunu görürüz. Mesela köyde bir cenazeye gidersiniz. Siz köylü çocuğu musunuz bilmiyorum ama ben çok iyi biliyorum onları. Hiç okuması yazması bilmeyen kadınlar o kadar muhteşem, o kadar güzel ağıt yakarlar ki ben hep bakmışımdır. Acaba bu kadınlar hangi edebiyat fakültesinden mezun oldu diye. Ama biliyorum ki çoğunluğu ilkokulu bile bitirmemiş. Yani onların genlerinde bir sözlü anlatım var olduğunu biliyorum. Ayrıca Tanzimat'tan beri gelen cevapları söylüyorum. Tanzimat'tan beri bir aydın halk ikilemi oluştu. Halk ve aydın birbirini anlamaz ve dinlemez hale geldiler. Halkımız aydınlara güvenmez olduğu için onların yazdıklarını kale almadılar. Bu da Türk toplumunun aydın halk çelişmesinin de Türk halkının az okumasındaki temel faktörlerden biri olarak değerlendirildi. Bir diğer önemli husus, biz bir harf inkılabı yaşadık. Ve harf inkılabıyla
Kemal Tahir'in deyimiyle söylemem gerekirse, eski yazıyı bilen kalmadı ya da onlar yasaklandı. Yeniyi de bilen olmadığı için öyle diyor, sıfır noktasında eşit hale geldik. Ne yeniyi bilen var, ne eskiyi olabiliyor. Onun için bu da bir okumamızdaki engellerden biri olarak görüldü. Ben hocalığım döneminde öğrencilerimi Bursa'dayken İnebey el yazmaları eski kütüphaneye götürmüştüm. 40 öğrencim vardı. Hadi çocuklar, bu bizim atalarımızın ortaya koyduğu eserler, okuyun dedim. 40 öğrencimden bir tanesi o kitaplardan birini alıp okuyamamıştı. Ve o zaman o duruma gerçekten üzülmüştüm. Bir de aileler bizde yeterince donanımlı değil. Okumayışımızın temellerinden biri de bu ve kitap okumaya teşvik eder bir durumda değillerdir. Hatta eskiden ben hatırlıyorum, yavrum bu kadar fazla okuma.
Gözlerin bozulur.
Gözlerin bozulur. Evet, o size de yabancı değil anladığım kadarıyla. Onun için okumayı da biraz böyle ters anlamışlardır. Milletin canına okuma olarak da değerlendirmişlerdir. O itibarla aileler de bu konuda yeterince yardımcı olamıyor. Bir diğer faktör, gelen bilim adamlarından gelen notları değerlendirdiğimizde, cevapları değerlendirdiğimizde, ekonomik zorluklar okumanın önünde bir engel olarak görülmüştür. Evet, bu bir engeldir ama ben o kadar büyük engel olduğunu da şöyle düşünmedim. Bizde halk kütüphaneleri var, açık. Oralardan alabilir insanlar. Bir de o zaman bu araştırmayı yaptırdığımız zaman sekreterime dedim ki bir şişe bira kaç paradır, viski kaç paradır, sigara kaç paradır? Onların bir fiyatını, Yavuz Donat'la bir programımız olmuştu. Alayım da ona göre bir değerlendirme yapayım demiştim. Ve tabii insanlar içki içmeye para bulabiliyorlar. Sigara içmeye para bulabiliyorlar. Ama ne hikmetse ve nasılsa, nedense kitap içmeye, kitap okumaya maalesef para bulamadıklarını söylüyorlar. Yani bu bir etken midir? Etkendir ama bana göre çok ana bir etken olmadığını söyleyebilirim.
Evet, kütüphanelerimizden bahsettiniz. Halk kütüphanelerinde çok rahatlıkla ödünç kitap alıp okunup geri verilebilirdi.
Tabii onda kütüphanecilerimizin de, kütüphanelerimizin de o dönemde biraz olumsuz şartlarının etkisi olsa dahi, ama bir şekilde onlardan alınabilir, okulabiliyordu. Ben en önemli meselelerden birisinde, az okumamızın en önemli etkenlerinden birinde eğitim sistemimize bağlıyorum. Bizim eğitim sistemimiz genelde araştırmayı, okumayı teşvik edici nitelikte değil, sorgulayıcı değil. Daha ziyade, son zamanlarda biraz düzeltmeler olduğunu biliyorum ama daha ziyade ezberci bir mantıkla olduğu için çocukların önünü açacak nitelikte bir eğitim sistemimiz maalesef olmadığı için ve de çok önemli, öğretmenlerimiz okumadığı için. Yapılan araştırmalara göre, o zaman araştırma yapmıştık, öğretmenlerimizin ancak %7'si okur yazar diyeyim. Yani mutlaka okuma yazması var da kitap okuyan cinsinden yazmak, değil. Evet. Ama maalesef %93 oranında, çok büyük bir orandaki öğretmenimiz, öğretmenlerimiz okuldan mezun olurken neyi okumuşlarsa onunla kalmışlar ve daha ziyade de mesai bitimlerinde öğretmen evlerinde taş oyunu, ne onun adı? Okey. Onu sağ olsunlar oynamakta bir hayli ustalaşmış vaziyetteler. Okey noktasında ihtisaslarını yaptıklarını biliyorum. Bu çok önemli bir şey. Necat Muallimoğlu diye bir yazar, rahmetli oldu şimdi, o zaman cevap vermişti. 27 sayfa cevap göndermiş. 27'sine de demiş ki, ama önce öğretmenlerimizin okuması gerekmez mi? Kırmızı kalemle bütün sayfaların üzerine bunu yazmış. Ama önce öğretmenlerimizin okuması gerekmez mi?
Hep suçu gençlere buluyoruz, çocuklara buluyoruz.
Evet. Ve ben de diyorum ki 40 yıl öğretmen yetiştiren bir fakültede hoca olarak çalışan biri olarak söylüyorum. Ve bunu öğrencilerime de çok sık tekrar etmişimdir. Ama önce öğretmenlerimizin okuması gerekir diyoruz ki öğrencilerini olumlu etkilesinler ve okumasını sağlayabilsinler
hocam,
diye.
Hocam tam da bu noktada müsaadenizle bir ekleme yapmak istiyorum. Evet, öğretmenlerimiz okusun ama bence bir de anne babaların okuması gerekiyor ki çocukları okusun.
Evet, çok doğru söylediniz. Bundan sonraki tam da onu söyleyecektim. Çocuklar, aileler yetersiz ve çocukları kitapla tanıştırmıyorlar erken dönemde, küçük yaşlarda. Birazdan nasıl okumalıyız ve neden okumalıyız da bu konuyu biraz daha ayrıntılı işleyeceğim. Aynen bu alışkanlık anne baba tarafından, nasıl küçük yaşlarda diş fırçalamasına alıştırabiliyorsak, alıştırıyorsak, onun gibi bir iki yaşlarda, üçlü yaşlarda çocukları kitapla tanıştırmak lazım ve onların eğitime, onların hayata, onların okumaya hazır hale getirilmesi lazım
hocam,
diye
hatta
düşünüyoruz.
Müsaadenizle tam da tanıştırmak bile yetmiyor. Bence birebir örnek olmak gerekiyor anne babalar tarafından.
Evet, model olacaklar.
Model olmaları gerekiyor.
Çok doğrusunuz. Tabii ki o durumda çocuk annesine özenecek, babasına özenecek. Uyku saatlerinde ya da normal durumlarda
elinde kitap gören
resimli,
çocuk,
albenili, güzel kitap gören çocuk ona özenecek, onu görecek ve kendi hayatına da kitabı getirecek. Şu anda yapılan araştırmaya göre, ben 2-3 farklı araştırma gördüm. 2-3 farklı araştırma gördüm. Orada kitap hayatımızda birinde 117. sırada, birinde 131. sırada, birinde 187. sırada gözüküyor.
İlk yüze girememiş.
Evet, ilk yüze girememiş. Peki neden okumalıyız? Öncelikle okumayı bir ihtiyaç haline getirebilmek lazım Sezin Hanım. Neden? Çünkü uygarlıklara baktığımız zaman uygarlıkların gelişmesi, doğuşu ihtiyaçlarla doğru orantılı. Bir şey hayatımızda ihtiyaç olmuşsa o hayatımıza giriyor. Onunla ilgili buluşlar oluyor.
Evet.
Okumayı öncelikle bir ihtiyaç haline getirmek lazım. Günümüzde kalem kılıcın yerini almıştır. Güç artık kalemdedir. Her kelime bir mermi hükmündedir. Kalem sözdür, yazıdır, teknolojidir, kültürdür, ilim ve fikir hareketleridir. Dünyaya medeniyet ve rahmet için okumalıyız. Mazlum ve mağdur milletlerin insanlara yardım edebilmek için okumalıyız. Güçlü bir beyne sahip olabilmek için okumalıyız. Kendimizi güzel ifade edebilmek için okumalıyız. Kitabımızı anlamak, Allah'ın rızasını kazanabilmek için okumalıyız. Var olmak için, iri ve diri olmak için okumalıyız. Çok okuyan insanlar, siz biliyor musunuz Sezin Hanım? Çağın hastalığı olan Alzheimer'a, demasa daha az tutuluyorlar. Okuyan insanlar bunlardan daha uzak oluyor. Yani beyin sağlığımız için okumak lazımdır. Toplumda söz sahibi olabilmek için, kişisel özelliklerimizi geliştirebilmek için okumalıyız. Peki hemen kısa zamanda nasıl okumalıyız diye bir bölüme geçecek olursak, çocukların yaşına ve çağına göre bir okuma tekniği geliştirmek durumundayız. Yani süt çocuğuna nasıl kebap verilmezse o bir problem olabiliyorsa, biz de çocuğun gelişim seviyesine, yaşına göre bir okuma stratejisi takip etmemiz lazımdır. Biraz önce söyledik, evde anne babanın model olması lazım. Anaokulunda öğretmenlerin kitabı sevdirmesi lazım. İlkokulda çocukların öğretmenleri tarafından okumaya teşvik edilmesi lazımdır. Ve biraz önce söylediğim gibi ama önce öğretmenler okumalıdır. Ve kitabın hayatta bir ihtiyaç olduğu hissedilmelidir ve bilgi açlığı meydana getirebilmeli. O sorulara cevap verecek nitelikte yönlendirmek lazımdır. Eğitimi araştırmacı bir zihniyetle hazırlamak lazımdır. Çocuğun yaşına göre masallar, hikayeler, peygamberin hayatı, kahramanlık destanları, romanlar, fikri, ilmi ve dini konular okunmalıdır. Yaşa ve çağa göre çocukların gelişimleri ona göre ele almalıdır. Bizim eğitimimizde eskiden büyük babalar çok sahibiydi. Onlar artık hayatımızdan bir ölçüde çekildiler. Yerine televizyonlar geldi, teknoloji geldi. Çocukları tamamıyla onların inisiyatifine vermemek lazım. Sağlam bir şahsiyet kazandırabilmek için gerektiğinde Yavuz, gerektiğinde Yunus olabilmek için okumamız lazımdır. Son sözümüz olsun. Aslında söyleyeceğim çok şeyler vardı hocam, ama evet, geride kaldı. Diyoruz ki bizim medeniyetimiz çok önemlidir. Başta söylediğim oku emriyle başlıyor. Beşikten mezara kadar ilim tavsiye ediyor. Kur'an hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Alemin mürekkebiyle şehidin kanı tartıldığında alemin mürekkebinin ağır olduğunu söylüyor. Rabbim ilmimi artır diye dua edin diyen bir medeniyet. Ve son olarak da diyoruz ki Rabbim bizi kitapsız yaşatma ve kitabın kavline göre bir hayat niyaz ediyoruz diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. O kadar güzel temennilerde bulundunuz ki inşallah gençlerimiz sizi can kulağıyla dinlemişlerdir. Ve o kitabı gerçekten de ihtiyaç haline getirerek hayatlarında hep o kitabın açtığı yolu devam ettirerek yaşamlarını sürdürürler. Çok teşekkür ediyoruz Aktar.
Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir platformda, güzel bir yerde bizi ağırlayıp bu konuyu gündeme getirdiğin için çok sağ olun. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum.
Siz de sağ olun değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Kütüphaneler eski genel müdürü Kazım Ceylan stüdyo konuğumuzdu. Okuma alışkanlıklarımızı konuştuk. Okuma oranımızı nasıl artırabiliriz? Küçük yaşlardan itibaren bu alışkanlığın tesisinde ne gibi yöntemler izleyebiliriz? Niçin okumalıyız? Okumak bize neler kazandırır? Bunları detaylı olarak aktardı bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha ve böylelikle de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.